الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, geçen hafta Amr ibn Seleme radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifi ve Ebu Mes'ud radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerife ele almıştık. Amr ibn Seleme radıyallahu anh'unun hadis-i şerifinde kıssada dedik ki babası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına amul vufud, yani insanların toplu bir şekilde bölük bölük Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanlarına gidip orada belli müddet kalıp orada ilim öğrenip sonra kavimlerine döndüğü o senede, hicretin 9. senesinde Seleme radıyallahu anh, Amr'ın babası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyor ve kavmine döndüğünde diyor ki size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir hak ile geldim. Sonra diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِذَا حَدَرَ الصَّلَى فَلْيُؤَذِّنْ اَحَدُكُمْ. Namaz vakti girdiğinde sizden birisi ezan okusun. Dedik ki burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezan demek ki vakit girmeden okunması meşru değildir. Ezanın vakit girmeden, vaktinden önce okunması meşru değildir. Meşru olan vakti girdikten sonra okunmasıdır. Ve dedik ki ezan okumak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şart koşmuyor. Yani sizden birisi ne yapsın? Ezan okusun diyor. Demek ki buna güç yetirebilen, ister yaşı büyük olsun, ister küçük olsun, her bir bireyin ezan okuyabilecek vasıflara sahip olan, bu metni ezberleyen, herkesin yapabileceği bir unsur dedik. Buradan dedik ki bu rivayetten ezanın farz-ı kifaye olduğunu çıkartıyoruz dedik. Farz-ı kifaye hükmünü olduğunu çıkartıyoruz dedik. Nereden çıkartıyoruz? Neden farz-ı ayın demedik de farz-ı kifaye dedik? He, çünkü Allah Resulü diyor ki sizden biriniz ezan okusun. Her bireyin ezan okumasını ne yapmıyor? İstemiyor, emretmiyor. Demek ki aramızdan birinin ezan okuması bütün o kavimden o şeyi ne yapıyor? Sorumluluğu kaldırıyor. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلْيَاُمَّكُمْ اَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. Sizden diyor en çok ezberi olan size imamlık yapsın. Demek ki müezzinlikte belli bir şart bulunmamasına rağmen imamlık için bazı şartlar söz konusu. Bu hadise bundan sonraki aldığımız hadiste bunlara değindik. Öncelikli olarak ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'i en çok ezberleyen o kavmin ne yapar? İmamlığını yapar, hak eder. Sonra diyor ki Amr ibn Seleme radıyallahu anhu diyor ki kavmim dönüp baktılar, birbirlerine bakıştılar. Sonra diyor aralarında diyor en çok Kur'an ezberleyen bendim. Fakat demuni, beni diyor imamlığa takdim ettiler. İmam olarak beni tayin ettiler. Tabii şaşılacak olan taraf bundan sonrası, rivayetin diğer kısmını yani ilerisini okuduğumuz zaman anlıyoruz. Aynı ravi diyor ki Amr ibn Seleme o zaman diyor beni imamlığa tayin ettiklerinde ben diyor ya 6 yaşındaydım ya da 7 yaşındaydım. Baktılar ki kavmin içinde en çok Kur'an okumayı ezbere bilen benim. Ne yaptılar diyor? Çünkü babası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından döndüğünde ne diyor? Seleme radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından size bir hak ile geldim. Allah Resulü aleyhisselam diyor ki en çok Kur'an bileni size ne yapsın? İmamlık yapsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiş. O da ne yapıyor? Bakıyorlar ki aralarında en çok bilen bu çocuk, onu imamlığa takdim ediyorlar. Bununla ilgili ilim ehlinin ihtilafını zikretmiştik. Hatırlayan var mı? Çocuk bir topluluğa, bir kavme imamlık yaptığı zaman imamlığı geçerli midir? Geçersiz midir? Dedik ki 3 tane kavil var. Birinci kavil Hanefilerin kavli. Ne diyorlardı? Ne farz namazlarda ne de nafile namazlarda çocuğun yapmış olduğu imamlık geçerli değildir. Hanbelilerle Malikiler diyorlar ki farz namazlarda geçerli değildir ama nafile namazlarda geçerlidir. Şafiler de diyorlardı ki hem nafile namazlarda hem de farz namazlarda çocuğun yapmış olduğu imamlık geçerlidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ayrıma gitmiyor. Namaz vakti girdiğinde biriniz ezan okusun, en çok Kur'an bileniniz size imamlık yapsın sözünü söylediğinde buradaki namazdan kastın ne olduğunu söyledik. Asıl itibariyle anlaşılan farz namaz. Peki dedik ki şöyle bir belli başlı bize sorular sunulduğu zaman bunlara nasıl cevap verebiliriz? Bunlardan en kuvvetli şüphe olarak arz edebileceğimiz neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu olaydan haberi olmayabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yarhamukallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, en çok Kur'an bileni size imamlık yapsın. Ama o toplulukta en çok Kur'an bilenin çocuk olduğundan haberi yoktu. Derse birisi, buna nasıl cevap veririz?
Allah ona haber vermiştir.
Ha, dedik ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir şeyden haberi olmama ihtimali var mı?
Var.
Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmiyordu. Ancak Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği müstesna. Ama diyoruz ki bu olaydan, bu olayın gerçekleşmesinden Allah Azze ve Celle haberdardı. Eğer burada şeriata uygun olmayan bir durum söz konusu olsaydı, muhakkak ki peygamberini vahiy aracılığıyla ne yapardı? Uyarırdı. O da ümmetini bu konuda eğer bir yasak varsa bundan ne yapardı? Sakındırırdı diyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifte Ebu Mes'ud radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifte de imamlık yapabilecek vasıflara sahip olan kimsenin belli kademeleri vardı. Belli şeyler tercih ediliyordu. Buna dedi ki birinci, bir önceki hadiste Amr ibn-i Selem hadisindeki kural kaideyi birinci olarak burada da aynı şeyi de görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kur'an'ı en çok ezberleyeniniz ne yapsın size? İmamlık yapsın. Eğer Kur'an'da ezberde eşit iseler, iki kişi var veyahut da topluluk içinde, Kur'an'da iki kişi şeye ezberleri aynı. İkisi de 300 ezberlemiş, ikisi 500 ezberlemiş, ikisi 100 ezberlemiş. Dedik ki ikinci olarak hangi aşamaya geçiyorduk? Kur'an ezberleri bir ise? Değil. Ha, dedik ki sünnet. Sünnet bilgisi. Fıkıh bilgisi, sünnet bilgisi. Dedik ki burada fıkıh bilgisi en çok olan, yani Kur'an ezberinden sonra neye dönüyoruz? Fıkıh bilgisine. Burada da dedik ki fıkıh bilgisinden en asgari kastettiğimiz namaz fıkıhı. Yani imamlığa geçecek olan kimsenin namaz fıkhını biliyor olması gerekiyor. Veya diğerinden üstün olması gerekiyor. Niye? Çünkü namaz kıldığı esnada namaz fıkhına bir imamın ihtiyacı var. Bir yerde vacibi terk ettiği zaman sehiv secdesi yapıp bu hatayı düzeltebilir mi? Veyahut da ruknu terk ettiği zaman ne yapması gerekir? Veyahut da namazda şek etti. Neyi baz alması gerekir gibi hususları ne yapması gerekir? İmamlık yapacak kimsenin vakıf olması gerekir. Eğer birisi diğerinden bu konuda üstünse, ezberleri aynıysa ne diyoruz? İkinci aşamada sünnet bilgisine dönüyoruz. Peki bunda eşitseler?
Hangisi önce İslam'a girdi?
Dedi ki hicret. Hangisi daha önce hicret ettiyse. Çünkü dedi ki hicrette şöyle bir şey vardı. Çünkü hicret eden kimse, kafir, hicret ne demekti? Şer'i manası. Küfür beldesinden, şirk beldesinden Müslüman beldesine intikal etmek. Eğer bir insan küfür beldesinden bir diğer insana göre daha önce hicret ettiyse, onun İslami ilme ulaşması diğerinden nedir? Daha kolaydır. Değil mi? Müslüman beldesinde yaşayan bir insanın İslami kitaplara veyahut da o fıkha ulaşması, alimlere ulaşması kafir beldesinde yaşayandan daha öncelikli olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki önce hicret eden ne yapsın? İmamlığa takdim edilsin. Eğer hicrette de eşitseler, dedik ki önce Müslüman olan, eğer kafir iseler, önce Müslüman olan imamlığa geçer. Bir rivayette ne dedik? Yaşı büyük olan imamlığa girer. İmamlığa geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları sıraladıktan sonra diyor ki وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ف۪ي سُلْطَانِهِ. Bir insanın hükmü, otoritesi altında, onun olduğu yerde, otoritesi geçen kimsenin altında, kimse onun olduğu yerde ne yapsın? İmamlığa yeltenmesin. Yani düşünün, eğer devlet yöneticisi bir mescide geldi ise, asıl da o mescitte namaz kıldırma yetkisi kimdedir? Devlet yöneticisindedir. Eğer o yoksa, o bundan tenazül ettiyse, dedik ki, mescidin resmi, maaşlı görevlisi namazı ehildir. Orada kıldırmaya hak sahibidir. Peki bu kuralları burada uyguluyor muyuz? Yani dedik ki mescidin imamı var 300 ezberlemiş. Arkada birisi var 800 ezberlemiş. Hangisi imamlık yapacak?
300 ezberlemiş.
Dedik ki mescidin imamı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında ne diyor? Birisinin otoritesi olduğu yerde kimse kalkıp onun mekanında ne yapmasın?
Namaz,
namaz kıldırmaya yeltenmesin. Diyor ki وَلَا يَقْعُدْ ف۪ي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ. Aynı şekilde diyor, bir kimsenin sultasında, evinde de birisi onun tabiri caizse yatağına veyahut da onun için özel olarak hazırlanmış koltuğuna, değil mi, meclisteki baş köşeye geçip oturmasın. Allah Resulü ne diyor? İlla biiznihi. Ancak diyor bu kimse izin verirse bu nedir? Müstesnadır. Eğer orada oturulmasına izin veriyorsa, bundan razıysa, bunda bir şey yoktur. Hatta bunun içine neyi de sokmuştuk? Bir yerde misafirlikte bulunuyor isen ev sahibi sofraya buyur etmeden misafirlerden birisi misafirleri sofraya ne yapamaz?
Davet edemez.
Çünkü orası kimin otoritesi altında? Ev sahibinin. O zaman orada asıl söz sahibi kimdir? Ev sahibidir dedik. Bugün de kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. İbn-i Mace'de geçen Cabir radıyallahu anhu'dan hadisinden alıntı var. Müellif burada bunu zikretmiş. وَلِيْبْنِ مَاجَ مِنْ حَد۪يثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَا تَأُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُحَاجِرًا وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا وَإِسْنَادُهُ وَاهِنْ. Diyor ki İbn-i Mace, Cabir radıyallahu anhu'nun aktardığı hadisinde şu bölüm yer almakta. Hiçbir kadın, hiçbir erkeğe, hiçbir bedevi, hiçbir muhacire ve hiçbir facir de hiçbir mümine imamlık yapamaz. Hiçbir kadın, hiçbir erkeğe, hiçbir bedevi, hiçbir muhacire, buradan muhacirden kasıt ne? Şehirde yaşayan insanlar. Dedik ki hiçbir facir de hiçbir mümine imamlık yapamaz. Hadisin isnadı çok zayıf olarak ilim ehli aktarıyor. Diyoruz ki hadis-i şerifte Abdullah İbni Muhammed el-Adevi, Ali İbni Cüd'an. Bu iki kimse hadis uydurmakla, yalancılıkla itham edilmiş kimseler. Başka bir tarikte, başka bir yolda da Abdülmelik bin Habib adında bir ravi geçiyor. O da hadis çalmak ile, hadisin senetlerini değiştirmek ile itham edilmiş raviler. O yüzden ilim ehli diyor ki hadisin isnadı ne diyor? Çok zayıf. Hadisin metnine gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki لَا تَأُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا. Hiçbir kadın, hiçbir erkeğe imamlık yapamaz. Yapmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. İlim ehli kaide, kural olarak diyor ki eğer nefi sigasında nekire olarak kelime geliyorsa nefi sigasından sonra ne içerir bu? Umum içerir. Genellikle. Yani hiçbir kadın, yani senin ne annen, ne hanımın, ne kızın, ne halan, ne teyzen sana ne yapamaz? İmamlık yapamaz. Bütün kadınları ne yapıyor? İmamlıktan nefh ediyor. Yani yabancı bir kadın yapamaz ama annem bana imamlık yapabilir mi? İşte dedemin hanımı, babaannem, anneannem bana imamlık yapabilir mi? Diyorsun ki yapamaz. Çünkü nehi sigasında, olumsuzluk nefi sigasında gelmiş cümle ve ondan sonraki kelime nekire olarak geldiği için diyoruz ki umum içeriyor. Yani hiçbir kadın, hiçbir erkeğe ne yapamaz? İmamlık yapamaz. Peki ezberi daha çok olsa da mı? Diyoruz ki evet, ezberi daha çok olsa da hiçbir kadın, hiçbir erkeğe imamlık yapamaz. Bu ilim ehlinin cumhurunun görüşü. İlim ehlinin cumhuru bu görüşte. Hiçbir kadın, hiçbir erkeğe imamlık yapamaz. Ama bazı ilim ehli diyor ki eğer Kur'an ezberi olan hiçbir erkek yok ise nafile olan teravih namazı gibi bazı namazlarda kadının erkeklere imamlık yapmasını ne yapmışlar? Caiz gören ilim ehli var. Ama diyoruz ki muteber olan görüş bu değil. Cumhurun görüşü, racih olan, muteber olan görüş o da hiçbir kadının hiçbir zaman erkeklere imamlık yapamayacağı. Ama diyoruz ki kadının kadınlarla olan durumunda, yani düşünün bir okul, bir medrese, sadece kadınların okuduğu, görev yaptığı bir medresede kadınlar bir arada namaz kılmak istiyorlar. Aralarında bir erkek yok. O zaman kadınlardan birisi geçip onlara imamlık yapabilir mi?
Yapabilir.
Yapabilir mi? Evet. Diyoruz ki yapabilir. Bunda bir beis yok. Eğer kadınlar kendi aralarında namaz kılıyorlar ise, yanlarında erkek yok ise, o zaman diyoruz ki kadınlar cemaat halinde namaz kılmaları evla olandır. Çünkü biz normalde ne dedik? Cemaat asıl itibariyle kime farz? Erkeklere. Kadınlar tek başına kılsalar günahkarlar mı? Değiller. Ama diyoruz ki böyle bir ortam var ise, bir medrese ortamı, kadınların bir arada bulunduğu bir ortam var ise, onlar için de diyoruz ki evla olan nedir? Cemaat halinde kılmalarıdır. Aralarından bir tanesi, namaz kıldırmaya ehil olan bir tanesi geçip, onlara ne yapabilir? Namaz kıldırabilir. Bu da aynı şekilde cumhurun görüşü. Delil olarak şu hadis-i şerifi getiriyorlar. Emeren Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Ummu Varakata en te'umme ehle dâriha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ummu Varaka radıyallahu anhaya, ev halkına imamlık yapmasını emrediyor. Ev halkına imamlık yapmasını emrediyor. Buradan ev halkından kastımız ne? Bayanlar. Evin içinde bulunan bayanlar. Yani demek ki bir bayan diğer bayanlara geçip imamlık yapmasında dini olarak, şer'i olarak bir sakınca söz konusu değil. Bu hadisi zaten birkaç hadis sonra ileride ne yapacağız? Ele alacağız. Ve yine kadının diyoruz ki mutlak olarak erkeğe imameti geçerli değildir. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَا أَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kavim, bir topluluk kadını kendilerine emir tayin ediyorlarsa o topluluk ne olmaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İflah olmaz. Neymiş Levent? Eğer bir kavim, bir topluluk başlarına kadın, yani işlerini yönetmek için bir kadını tayin ediyor ise o topluluk iflah olmaz diyor. İmamlık da aynı bu şekilde değil mi? Sen mahallenin bu namaz kıldırma görevini bir kadına veriyorsan veyahut da devlet yönetimini bir kadına veriyorsan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o topluluk diyor hiçbir şekilde iflah olmaz. Demek ki Allah Azze ve Celle kulları arasından erkekleri kadınların üstüne ne yapmış? Yönetici olarak tayin etmiş. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلَا يَأُمَّ أَعْرَابِيٌ مُحَاجِرًا. Arabi ne demek Arabi? Bedevi. Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Arabilerle, Bedevilerle ilgili bir ayeti kerimede Tevbe suresi 97'de Allah Azze ve Celle buyuruyor. Diyor ki الْاَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا هُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ. Bedeviler diyor, kafirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter hem de Allah'ın Resulüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bedevilerden bahsederken diyor ki onlar küfür ve nifakta nedir? Ve peygambere indirilen hükümleri tanımamakta, anlamamakta daha ileri, daha yatkındır. Demek ki yani bedevi halk, topluluk, şehirlerde yaşayana göre ilim talep etmesi nedir? Daha azdır. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada genel bir kaide olarak, yani cahil olan birisi imamlığa bilgili olan, mutaallim olan birisinin önüne geçemeyeceğinden bahsediyor. Başka bir ayet-i kerimede yine aynı Tevbe suresi 99'da Allah Azze ve Celle diyor ki وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Diyor ki bedevilerden Allah'a iman eden ve ahiret gününe iman eden kimseler vardır. Burada da ne yapıyor bedeviler? Övülüyor. Demek ki diyoruz ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kastı ne? Umumen. Normalde bedevi olan şehirlerde yaşayan, mutaallim olana göre umumen nedir? İmamlığa ehil kimseler değildir. Ama bunu buradaki istisna söz konusu olabilir mi? Olabilir. Birisi köyde, bedevi, badiyede yaşayan birisidir. 10 cüz ezberlemiştir. Şehirdeki insanların arasına gelmiştir. Orada onun kadar ezberleyen yoktur. O zaman imamlığa ne yapılır o kimse? Takdim edilebilir. Ama diyoruz ki genel hüküm nedir? Genelde şehir halkı kırsal kesimde yaşayanlara göre ilim olarak İslami ilimlere ulaşması da köy halkına göre daha yüksektir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا. Facir olan kimse de mümin olan kimseye imamlık yapamaz. Facir olan kimse, mümin olan kimseye imamlık yapamaz. Burada diyoruz ki, facir kelimesine dönüp baktığımız zaman bazı ilim ehli kafirler içinde kullanıldığını söylüyor. Bazı ilim ehli fasıklar içinde facir kelimesinin kullanıldığını söylüyorlar. Diyoruz ki buradaki hadisten kasıt fasık. Yani facirden kasıt kafir değil. Zaten kafir hiçbir zaman Müslümana bir imamlık yapamaz. Bu hadis-i şerifteki facirden kasıt fasıklar kastediliyor. Fasık ise kim? Büyük günah. Fasık olan kimsenin tarifi, tanımını yaparken ne diyoruz? Büyük günah işleyen kimse fasık hükmünü alıyor. Ve buradaki müminden kasıt da ne? Muttaki. Yani fasığın, facirin tersi ne? Muttaki. Burada müminden kasıt da takvalı olan bir insan. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ibareyi kullanıyor? Çünkü facir olan kimse, fasık olan kimse, büyük günahları işleyen kimse Allah Azze ve Celle'nin yani insanlara farz olarak kılmış olduğu bu ibadeti, namaz ibadetini yerine getirirken takvalı olan kimse gibi özen göstermeyebilir. Facir olan kimse yani namaz kılma esnasında, kıldırma esnasında muttaki olanlar gibi namaza ihtimam göstermeyebilir. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem facir olan kimsenin muttaki olan kimseye imametini ne yapmıştır? Geçersiz saymıştır. Zaten biraz sonra ilim ehlinin bu konuyla ilgili ihtilafını da zikredeceğiz. Hadisin metninde dedik ki hadisin isnadı zayıftır. Hafız İbni Hacer hadisin isnadında vah olduğunu söylüyor. Vahin yani zayıf olduğunu bize söylüyor. Peki metin olarak hadisin metnini irdelediğimiz zaman burada İslam'ın özüne aykırı olan bir şey olduğunu görüyor muyuz? Nerede? Hadisin son kısmında. Normalde kadının erkeğe imametiyle alakalı veyahut da bedevinin şehirliye imametiyle alakalı genel kaydı olarak bir şey görmüyoruz. Ama hadisin son kısmı ile alakalı ilim ehlinin neyi var? İhtilafı var. Yani o konu ile alakalı. Yani facir olan bir kimse geçip imamlık yaptığı zaman imameti geçerli olur mu? Geçerli olmaz mı? Bununla ilgili Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Malik rahimeullah yani cumhur ve yine İmam Ahmet'in bu konuyla alakalı böyle bir görüşü olduğunu da ilim ehli zikrediyor. Diyor ki fasık mümin olduğu sürece namazı kendisi için geçerli ise başkalarına da imameti nedir? Geçerlidir. Diyorlar ki şu kaideyi, kuralı, fıkıh kaideyi, kuralı getiriyorlar. Diyorlar ki men sahhat salatuhu sahhat imametuhu. Kimin namazı kendisi için geçerli ise, yani fasık bir adam namaz kıldığı zaman bu adamın namazı geçerli diyor isek aynı zamanda onun imameti de nedir? Geçerlidir. Yani kendisi namazı için geçerli olan bir kimseye imametini ne yapamayız? Geçersiz sayamayız. Ama ne diyoruz? Buradaki fasıklık insanı İslam dairesinden çıkartan bir fısık olmayacak. Yani düşünün. Yani eğer tövbe etti, İslam sınırları içerisine girdiyse, yeniden Müslüman olursa sıkıntı yok. Yani bir adam düşünün, namazın farziyetini veyahut da orucun farziyetini inkar ediyor. Şimdi bu adamın arkasında namaz kılınır mı? Kılınmaz. Ama bir adam sigara içiyor. Bir adam içki içiyor. Biraz sonra sahabeden bu tip tavırlar karşısında yani bu tip imamların arkasında namaz kılınıp kılınmamasıyla alakalı eserleri de zikredeceğiz. Yani bir insan içki içiyorsa bu adam ayıldıktan sonra kendine geldikten sonra geçip namaz kılsa, kıldırsa takva boyutunu konuşmuyorum. Hani onun arkasında kılınır mı? Başka imam varsa takvalı onun arkasında gitmek daha evla mıdır? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama böyle bir adamın arkasında namaz kılındığı zaman bu namaz geçerli midir, batıl mıdır? Geçerlidir. Diyoruz ki geçerlidir. Çünkü buradaki fısık, işlenilen fısık, içkinin içilmesi insanı İslam milletinden çıkarmıyor. Yani içki içen bir insan kendi namazı, kendisi için namaz kıldığı zaman namazı geçerli mi?
Geçerli.
Geçerli. O zaman imameti de ne diyoruz? Geçerli. Aynı şekilde geçerlidir. Diğer görüşte yine İmam Ahmet'ten aktarılan ikinci görüşte diyor ki fasığın arkasında namaz geçerli değildir. Ama diyor ki emirler bundan istisna tutulur. Yani eğer emir fasıksa, namaz kıldırıyorsa arkasında kılınan namaz geçerlidir. Niye? Çünkü diyorlar ki fitneye sebebiyet vermemek için. Çünkü normal birinin arkasında, fasığın arkasında namaz kılmak ile emir olan birisinin arkasında namaz kılmak bir değildir. Normal avamdan birisi ise, yani emir sahibi değilse onun arkasında kılınmaz. Ama eğer emirse maslaha mefsededen dolayı arkasında namaz kılınabileceğini söylüyorlar. Biz diyoruz ki bu konuda racih olan görüş hangisi? Birinci görüş, yani cumhurun görüşü. Fasık olan birisinin fıskı eğer onu İslam milletinden çıkartacak boyutta değil ise o zaman o şer'i kural kaideye göre men sahhat salatuhu sahhat imametuhu. Kimin namazı kendisi için sahihse imameti de başkaları için sahihtir kaidesine göre diyoruz ki bu kimsenin facirin bu şekilde müttakilere kıldırmış olduğu namaz da geçerlidir diyoruz. Ve yine dönüp baktığımız zaman tabiinden Abdülkerim diyor ki edrektu aşaratu min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden 10 kişiye yetiştim. Diyor ki yusalluna halfe e'immetul cur. Diyor ki böyle insanlara baş kaldırmış zulmeden emirlerin arkasında ne yaparlardı? Namazlarını kılarlardı. Ve yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhudan aktarılıyor fiilini. Diyor ki yusalli halfe Velid İbni Ukbe ve huve muttehamu bişşurb. Diyorlar ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Velid bin Ukbe o zamanki emirlerden bir tanesi, yöneticilerden, Emevi halifelerinden, yöneticilerinden bir tanesi. Diyor ki Abdullah İbni Mesud o kimse diyor içki içmeyle itham edilmesine rağmen onun arkasında ne yapardı? Namazını kılardı. Ve yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'nun zalim haccaç olarak bildiğimiz haccaçın arkasında ne yapıyor? Namaz kıldırdığı zaman ona tabi olduğu bize aktarılıyor. Demek ki seleften de sahabeden de bu şekilde fasıkların arkasında namaz kılanların olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Enes radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْاَعْنَاقِ رَوَاهُ أَبُوْ دَوُدْ وَالنَّسَائِ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ حِبَّانِ Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Safları düzgün ve sık tutunuz. Boyunlarınızı bir hizaya getiriniz. Safları sık ve düzgün birbirine yakın tutunuz. Ve boyunlarınızı da bir hizada tutunuz diyerek, bir hizaya getiriniz diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifini bize Enes radıyallahu anhu aktarıyor. Ve bu hadis-i şerifi Ebu Davud Nesai rivayet ediyor. İbni Hibban da hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Bu hadis-i şerifte de görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken safların nasıl olması gerektiğinden bize bahseden bir hadis-i şerif. Yani imamet ile alakalı, imamın kimden seçileceği ile ilgili hadisleri aldıktan sonra müellif burada hangi konuya intikal ediyor? O imamın arkasında safların nasıl tutulması gerektiği ile alakalı baba kısma geçiyor. Russu sufufakum. Arras ilim ehli diyor ki indimam yani insanların safta duran insanların birbirine ne yapması? Bitişmesi. Birbirine bitişmesi. Bununla ilgili de ilim ehli diyor ki buradaki yakınlaşma, birbirine bitişme yanındaki insana eziyet verecek düzeyde olmaması gerekiyor. Yani düşünün bunun bir ölçüsü, bir miktarı var değil mi? Yani safta durdunuz. İşte biraz sonra gerekli yerde açıklamayı yapacağız. Nereden hiza alacağız safın düz olması için. Ama düşünün yani insanlar birbirine belli gerektiği ölçüde birbirlerine yakınlaşmışlar. Arada bir boşluk bırakmamışlar. Arkadan birisi gelip ne yapıyor? Onları aralayıp aralarına girmeye çalışıyor. Bu sefer o aralarına girdiği insanlar namazda huşuları kayboluyor. Neden? Çünkü adam şimdi bir belli bir ölçü var. Safta durabileceğin. Bir de oraya bir kişi, iki kişi daha girdiği zaman ne oluyor? Artık ne elini doğru düzgün bağlayabiliyorsun, ne doğru düzgün secdeye gidebiliyorsun. Diyorsun buradaki hadis-i şerifteki kasıt, yani insanlara böyle eziyet verecek sıklıkta birbirinin üstüne çıkmak değil. Arada boşluk bırakmayacak kadar safları bir bütün haline getirip birleştirmek. Buradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cabir bin Semura radıyallahu anh'unun aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine şöyle sesleniyor. Diyor ki: "Ela tasiffuna kema tasifful malaika inda rabbihim." Diyor ki meleklerin Rableri katında saf tuttuğu gibi siz de saf tutmak istemez misiniz? Diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini ne yapıyor? Böyle teşvik ediyor. Onlar diyorlar ki: "Kulna ve keyfe tasifful malaika inda rabbihim?" Bizler dedik ki diyor ey Allah'ın Resulü, melekler Rableri katında onun huzurunda nasıl saf tutarlar? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem قال يتمنون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. Onlar diyor ön safları ne yaparlardı? Ön saflarda bulunmayı temenni eder ve aynı zamanda safları ne yaparlardı? Sık tutarlardı. Yani demek ki melekler de Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığı zaman saf saf Allah Azze ve Celle'nin huzurunda duruyorlar. Ve aynı zamanda özellikleri ne? En öndeki saflarda durmayı temenni ediyorlar. Yani oranın faziletinin farkındalar. Ve yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nu'man bin Beşir radıyallahu anh'unun aktardığı hadis-i şerifte yine safların bitişik olmasıyla alakalı. Diyor ki Nu'man bin Beşir radıyallahu anh akbele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi vecihihi fekale. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü bize dönerek şöyle söyledi. Diyor ki akimu sufufekum felafen. Diyor ki üç kez bize safları düzgün tutmamız gerekliliğini bize aktardı. Demek ki bu kıssa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıracağı esnada ne yapıyor? Arkasını dönüyor. Yüzünü cemaate dönüyor. Diyor ki saflarınızı düzgün ve sık tutun. Kaç kez söylüyor bunu? Üç kez söylüyor. Ondan sonra diyor ki vallahi leyukimunne sufufekum ev leyukhalifennallahu beyne kulubikum. Allah Azze ve Celle yemin ederek diyor ki vallahi eğer diyor siz saflarınızı düzgün bir şekilde birbirinize yakın bir şekilde olması gerektiği gibi tutmaz iseniz Allah Azze ve Celle de sizin kalplerinizi ne yapar diyor birbirinden ayırır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem safların düzgün tutulmasıyla alakalı sahabeleri ne yapıyor? Tabiri caizse tehdit ediyor. Yani eğer sizler safta olması gerektiği gibi durmaz iseniz Allah Azze ve Celle de sizin kalplerinizi ne yapar? Birbirinden ayırır diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri bu şekilde tehdit ettiğinde Nu'man bin Beşir radıyallahu anhu diyor ki hadisin devamında قال فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْسَقُ مَنْكِبِهِ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبِهِ بِكَعْبِهِ. Bundan sonra diyor insanları şu hal içinde gördüm. İnsanlar omuzlarını birbirine değdirir ve aynı zamanda aşık kemiklerini, hani bu ayağın yanındaki çıkıntı olan bir kemik var ya, biz onlara ne diyoruz? Aşık kemiği mi diyoruz? Topuk kemiği mi diyorlar? Bu yan taraftaki çıkıntı var ya. Kâbein dediğimiz, kâb dediğimiz kâb kemiğini. Diyor ki bundan sonra insanlar diyor omuzlarını ve bu kemiklerini ne yaptılar? Birbirlerine bitiştirdiler. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Yoksa Allah Azze ve Celle sizin kalplerinizi birbirinden ayırır demesiyle. Diyor ki Nu'man bin Beşir radıyallahu anh insanların diyor bu sözden sonra bu hale aldıklarını gördüm. Herkes omuzunu birbirine dayadı ve aynı zamanda Kabe'nin kemiklerinde ne yaptılar? Birbirine dayadıklarını gördüm diyor. Hadisin devamında Allah Resulü diyor ki وَقَارِبُوا بَيْنَهَا. Yani safları da birbirine ne yapın? Yakın tutun. Yani imamın Arkasında ne olacak? Birinci saf olacak. İmamla arasında uzak mesafeler olmayacak. Niçin? Çünkü imamın sesini duyacaklar ki ona göre imamın vermiş olduğu komutlara göre hareket edecekler. Aynı şekilde ikinci safta olanlar da birinci safta olanlarla arasını çok aşırı ayrı bir aralık tutmayacaklar. Çünkü niye? Onlar da birinci safı takip edecekler ki ona göre namazlarını ne yapabilsinler? Eda edebilsinler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَحَاذُوا بِالْاَعْنَاقِ ve diyor boyunlarınızda ne yapın? Bir hizada tutun. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin boyunları bir hizada tutun demesi yani hizanın sadece boyunlardan alındığı manasına gelmiyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiza alınabilecek şeylerden bir tanesini zikrediyor. Yani eğer insanların boyunları aynı hizada olursa geri kalan cisimleri bedenlerde ne olur? Aynı hizada olur. Ama diyoruz ki biz bununla birlikte günümüzde bazı insanların bu hiza almada, saflarda hiza almada, safı düzgün tutma ile alakalı yapmış oldukları büyük bir hata var. O da ne? Nereden hiza alıyorlar? Parmak uçlarından. Diyoruz ki bu doğru bir hiza alma şekli değil. Neden? Çünkü bir adam atıyorum 35 numara ayakkabı giyiyor. Bir adam 45 numara ayakkabı giyiyor. Birinin ayağı büyük, birinin ayağı küçük. Bu küçük ayaklı olan bu parmaklarının uçlarını ayağı büyük olan yanındaki adamın parmak uçlarına göre hesapladığında, denk getirdiğinde ne oluyor? O adamdan safta biraz öne çıkmış oluyor. İşte ne bileyim veyahut da bu şekilde farklılıklar gösterebiliyor. Demek ki hiza alırken ne yapmayacağız? Parmak uçlarına göre hiza almayacağız. Diyoruz ki bunun doğru olanı ya omuzlardan hiza alacağız ya da nereden? Ayaklardan, arkasından, topuklardan. Eğer buradan hiza alır isek arada büyük farklılık oluşmaz. Bunda da en evla olanı topuklara göre hiza almak. Neden? Çünkü dedik ki omuzlardan da bu işi yapabiliriz ama eğer adam kambursa nasıl yapacak? Kambursa ileride duracak. Eğer omuzlarını öbür adamın omzuna getirirse bu sefer arkada durmuş olacak. Ama topuklar bu konuyla alakalı ne? En düzgün neticeyi alabileceğimiz organımız. Eğer biz bu şekilde safları tutmak istiyorsak, düzgün bir şekilde ayarlamak istiyor isek nereden hiza almamız gerekiyor? Topuklardan hiza almamız gerekiyor. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Russu sufufakum. Saflarınızı sık tutun. Bununla ilgili ilim ehli diyor ki safları sık tutmak meşru olan bir şeydir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiştir. Peki burada safların sık tutulmasının meşru olduğunu söyledik. Peki hüküm olarak burada bir emir var. Bu emir vacip oluşa mı delalet eder yoksa müstahap oluşa mı delalet eder? Diyoruz ki bu ilim ehli arasında ihtilaflı bir görüş. Cumhurun görüşü müstahap olduğu. Cumhur diyor ki müstahap olduğu. İkinci görüş ise vacip olduğu, vücubiyete delalet ediyor. Onlar da şu üç ana başlıkta bunu zikrediyorlar. Diyorlar ki birinci olarak emirlerde asıl olan neye gerektirir? Vücubiyeti gerektirir. O yüzden diyorlar safları sık tutmak, birbirine yakın olmak, boş bırakmamak vaciptir. İkinci olarak diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Diyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه Allah Azze ve Celle diyor ki nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun, yemin olsun. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada önemli bir şeyden bahsedecek. Allah'ın adına ne yapıyor? Yemin ediyor. Diyor ki اِنِّي لَأَرَى الشَّيَاط۪ينَ Ben diyor şeytanları görmekteyim. تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ saf. Saflarındaki boşluklara ne yapıyorlar? Giriyorlar. كَأَنَّهَا الْحَذَفْ Diyor ki sanki onlar küçük koyun yavruları gibi ne yapıyorlar? Saftaki aralıklara girdiklerini görüyorum. O zaman diyor ki bu grup, bu yani bu görüşü savunan ilim ehli eğer şeytan boş bulduğu araya giriyor ise ne için giriyordur? Vesvese verip o insanın namazını şaşırtmak, iptal etmek için giriyordur. Eğer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem safların bütün sık olmasını emrediyor ise, niçin? Şeytanlar bu boşluğa girip senin namazını ifsat etmesin diye. Eğer sen demek ki saflarda aralık bırakır isen, şeytanlar da bu boşluğa girip senin namazını ifsat edecek ise, o zaman diyorlar ki senin bu boşlukları doldurman hükmü nedir? Vaciptir. Senin bu şeytana boşluk bırakmayıp bu araları doldurman vaciptir. Üçüncü olarak da diyorlar ki bu görüşü destekleyen başka bir hadis-i şerifimiz var. O da diyorlar ki Ebu Davud, İmam Ahmed ve Nesai'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Men kata'a saffan kata'ahullah." Kim bir safı bölerse Allah da onu ne yapsın diyor? Bölsün, ayırsın. Kim safı ayırırsa Allah da onu ne yapsın? Ayırsın diyor. Diyorlar ki burada da ne var? Tehdit var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem safı bölmekten ne yapıyor? Nehyediyor. Yani kim safı bölerse, ayırırsa Allah da onu ne yapsın diyor? Ayırsın diyerek o kimseyi tehdit ettiği için vacip olduğunu söyleyen ilim ehli diyor ki bu sebeplerden dolayı safların sık tutulması müstehap değildir. Nedir? Vaciptir. Peki safların birbirine yakın tutulması. Dedik ya وَقَارِبُوا بَيْنَهَا hadisin ikinci kısmıyla alakalı. Burada Allah Resulü Aleyhisselam'ın yine bir emri var. وَقَارِبُوا بَيْنَهَا safları birbirine yakın tutun diyor. Peki bunun hükmü ne? Diyor ki ilim ehli burası müstehaptır. Neden? Şimdi dedik ki biraz önce Allah Resulü Aleyhisselam safları bitişik sık tutun diyor. Burada ihtilaf var dedik. Kimisi müstehap diyor, kimisi vacip diyor. Safları birbirine yakın tutun. Hepsi diyor ki müstehap. Neden? Arada bir ihtilaf yok. Aynı hadis, aynı emir sigasıyla geliyor. Burada ihtilaf var. Bazısı müstehap, bazı vacip diyor. Buraya geliyorsun diyor ki hepsi müstehap. Arada vacip diyen yok. Çünkü ilim ehli diyor ki bununla ilgili safların arasının açılmasıyla ilgili tehditvari bir şey, başka bir delil yok. Yani Allah Resulü Aleyhisselam safların arasını açan, Allah da onun arasını açsın veyahut da başka bir ibare kullanmıyor. O zaman buradaki biz emri neye hamlediyoruz? Müstehap oluşa hamlediyoruz. Peki safların arasındaki bu mesafe, safları birbirine yakın tutun diyor ya Allah Resulü Aleyhisselam. Peki bu safların arasındaki mesafe ne kadar olması gerekiyor? Diyoruz ki bir kişinin rahatlıkla, yani ikinci saftakinin birinci safın arkasında saf tutarken rahatlıkla secde edebileceği bir mesafe olması gerekiyor. Yani bu mesafe yakalandıktan sonra arayı ne yapmayacağız? Daha fazla açmayacağız. Ve günümüzde de zaten mescitlere gittiğimiz zaman halılar ne? Buna göre tasarlanmış. Safların tutulacağı yerler başka bir renkte çizilmiş düzgün bir şekilde. Oralarda durduğun zaman zaten ne yapıyorsun? Bir öndeki safa hem yakın olmuş oluyorsun hem de secde edecek, rahatça secde edebilecek bir mesafeyi de korumuş oluyorsun. İhtiyaç anında ilim ehli cevaz veriyor. Eğer saflarda sıkıntı yoksa, tam yere secde edemiyorsan bir öndekinin sırtına ne yapabilirsin? Secde edebilirsin. Son bu konuyla ilgili fayda olarak safların düz olmasının gerekliliği var. وَحَادُوا بِالْاَعْنَاقِ Ne yapın? Boyunlarınızdan hiza alın diyor. Yine burada emir var mı?
Var.
Emir var. Peki buradaki emirle alakalı ne diyoruz?
Mustafa.
Buradaki emirle alakalı ne diyoruz? İlim ehli yine buradaki emirle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den tehditvari eserler olduğu için safların düz tutulmasının da buradaki emirin de vücubiyete delalet ettiğini söylüyorlar. Hadis-i şerifte Allah Resulü'nden bahsederken diyorlar ki yahrusu ala tesviyeti sufuf. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem safların düz tutulmasında ne yapardı? Hırslıydı, özen gösterirdi. Ve yagdabu izâ ra'a fis sufufi halalen. Eğer diyor saflarda bir bozukluk olur ise buna karşı ne yapardı? Sinirlenirdi. Yani saflar düz tutulmadığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu gördüğü zaman ne yapardı? Sinirlenirdi, kızardı. Ve yekul letesuvvenne sufufekum ev leyuhalifennallahu beyne kulubikum. Biraz önceki safları bitişik tutma ile ilgili aynı ibareyi kuluyor. Diyor ki ya diyor saflarınızı düzgün bir şekilde tutarsınız ya da Allah Azze ve Celle sizin kalplerinizi birbirinizden ne yapar? Ayırır diyerek tehditvari konuştuğu için ilim ehli diyor ki bu rivayetlerden dolayı buradaki emirleri nereye hamlediyoruz? Vücubiyete hamlediyoruz dediklerini görüyoruz. Bugünlük bu iki hadisle yetinelim. Haftaya da inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyke.